Değerli dinleyenler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek programımıza başlıyoruz bu haftada. Ve her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz stüdyomuzda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar.
Evet, yine bir hafta geride kaldı ve o haftanın öne çıkan başlıklarını, Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri arka planlarıyla birlikte bu haftada konuşmaya çalışacağız. Hocam, öncelikle geçen hafta cumartesi günü yaşanan bir hadiseyle başlayalım programımıza. Irak'ın kuzeyinde bir Türk askeri üssüne yönelik provokasyon gerçekleştirildi. PKK'ların başını çektiği ve sivil görünümlü bir provokasyondu. Türk üssüne saldırıldı, girildi. Bazı araçlar tahrip edildi, yakıldı. Böyle bir olayla karşılaştık. Bu hemen gerekli tedbirlerle püskürtüldü hadise ve Irak'ın kuzeyindeki yönetim gerekli önlemleri alacağına dair söz verdi. Bu gelişmeyle başlayalım. Aslında neydi bu hadise? Ne yapılmak istendi orada? Bunu konuşalım hocam. Buyurun.
Hayırlı akşamlar. Şu anda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'nın yapılanmasına karşı Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için tedbirler almaya çalışırken tam tersine Türkiye'nin bekasını tehdit edecek unsurları destekleyen maalesef müttefikimiz, dostluğumuz dediğimiz ülkeler de var. Bunları önce bir tespit olarak belirtip öyle başlamamız gerekiyor. Türkiye son birkaç yıldır milli güvenlik anlayışında bir değişikliğe gitti. Yani tehdidi artık hep ülke sınırları içerisinde değil, tehdidin kaynağında yok etme felsefesi çerçevesinde İran kuzeyinde, yani Türkiye sınırıyla Kandil arasında kalan ve PKK'nın geçiş güzergahının düğüm noktalarını teşkil eden yerlere küçük küçük çok sayıda üsler tesis edildi ve bu sayede de Kandil ile bu Sincar Dağı'nın arkasından da Kuzey Suriye'nin bağını kesmeye yönelik bir yapılanmadır bu ve bundan da PKK çok müthiş derecede rahatsız olduğu için dünya kamuoyunda şöyle bir algı oluşturmaya çalıştılar. Hem de o bölgedeki yerel Kürt aşiretleri üzerinde bu Türk üstlerinde DAEŞ'lıları muhafaza ediyorlar ve bu DAEŞ'lılar bir gün sizin köylere gelip baskın yapacak gibisinden provokatif haberler de yapıyorlardı. Evet. Hatta PKK'ya bağlı, hatta Goran hareketine bağlı bir takım medya kuruluşları üzerine de Türkiye'nin baskısıyla bu Barzani yönetimi bir takım tedbirler almak durumunda kaldı. Buradaki hadise şu, sivil halk kılığına giren bir takım sivil halkı da kışkırtarak Türk üslerine yönelik bu saldırıda, yani Türkiye'nin oradaki varlığını gayrimeşru ilan etme ve bu yönde dünya kamuoyunda bir algı oluşturma operasyonuydu ama Türkiye bu konuda ne kadar kararlı olduğunu yapmış olduğu operasyonlarla gösterdi ve son bir hafta içerisinde de yine Irak'ın kuzeyine hava operasyonları yapılarak noktasal atışlar yapıldı. Yani Türkiye işte Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaptığı gibi, Amerika'nın Musul'da yaptığı gibi, Suriye'nin Halep'te yaptığı gibi taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmayacak şekilde böyle bir bombardıman yapmıyor. Türkiye noktasal hareketle teröristleri tespit ediyor ve ininde vuruyor ve sivil hassasiyeti çok yüksek ve dolayısıyla en az sivil kaybının olduğu operasyonlardır bunlar. Eğer bu Amerika'nın, Rusya'nın, Suudi Arabistan'ın yaptığının yarısını, çeyreğini Türkiye yapsa dünya kamuoyunda bizi tefe koyarlar.
Evet.
Bundan emin olabilirsiniz yani.
Peki hocam, Suriye'ye dönelim. Suriye'de güvenli bölge konusunda çalışmalar herhalde devam ediyor. Şu aralar biraz sakin gündem bu konuda. Ama bazı haberler yansıyor uluslararası basına. ABD'nin Suriye'de tampon bölge planı sızdı deniliyor. Wall Street Journal gazetesi ABD'nin Suriye'deki tampon bölge planının ayrıntılarını yazmış ve buna göre Trump yönetimi tampon bölgeyi yeni oluşturulacak bir batılı gücün korumasını istiyor. Wall Street Journal'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD tampon bölgenin müttefikleri Fransa, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulmasını planlıyor. Washington'ın kendi askerlerini çekip bu ülkelerin bölgeye yerleşmesi karşılığında askeri yardım önerdiği de belirtiliyormuş. Türkiye buna karşı çıkıyor ve aslında bu yapılmak istenen nedir diye sormak istiyorum. Türkiye bölgenin kontrolünün kendisinde olmasını istiyor. Bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin kontrolünde olmasını istemiyor. Hı hı. ABD'de işte Fransa, İngiltere ve Avustralyalı güçleri bu bölgede tutmak istiyor. Bu konuyu konuşalım birazdan.
Şimdi sondan başlayalım.
Buyurun.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'nin bölgede olmasını istemiyor beyanatıyla başlayalım. Şu anda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır üçlüsünün dünya kamuoyuna vermiş olduğu beyanatlar, mesajlar, özellikle Türkiye konulu beyanatların büyük bir çoğunluğu aslında Amerika ve İsrail'in, hani bir şiir vardır, söylenmedik cümlenin hasreti dudağımda diye.
Evet.
Böyle aşıklar birbirine söylerlermiş gençliğinde. Şimdi aslında Amerika'nın, İsrail'in Türkiye'yi de fazla kızdırmamak adına gönlünden geçip de söylemek istediklerini onlar vasıtasıyla dünya kamuoyuna iletiyorlar. Bu onların ne gücü, ne haddi, ne de çapıdır. O arkasındaki güçlerin sözüdür. Şimdi gelinen son noktada anlaşıldı ki Fırat'ın doğusunda Suriye'nin yaklaşık %25'ini içeren, o Münbiş'te dahil olan, o batıdaki Münbiş'te dahil olan o bölgedeki YPG, PKK unsurlarının gayrimeşru bir yapı olduğunu Türkiye tezleriyle Rusya'ya, Avrupa Birliği'ne ve dünya kamuoyuna bir şekilde başarılı oldu Türkiye'nin bu gerçeği,
evet,
dünyanın gözüne sokması konusunda. Çünkü oradaki yerli halk Sünni Araplardan oluşuyor. Araplar çoğunlukta ve onların büyük bir kısmı Türkiye'ye sürülmüşler. Bunlar eli silahlı terör örgütünün dünyadaki işte kullanıma uygun, en, evet, uygun bir terör örgütü. Dolayısıyla onların Kürt halkının menfaatiyle de çok fazla alakası olduğu söylenemez bu yönüyle bakıldığında. Şimdi Trump'ın 20 mil sözü, yani, hı hı, 32 kilometre yaklaşık Türkiye sınırından itibaren güneye doğru bir güvenli bölge, tampon bölge, yani isimler ve kavram kargaşası burada gırla gidiyor, oluşturulması artık bir şekilde 3 aşağı 5 yukarı, evet, mutabakat haline geldi. Fakat Türkiye'nin tezi şu: yani bu YPG gayrimeşru bir yapı. Peki burayı rejime teslim edildiğini düşünsek, yani hiçbir güvenlik bölgesi oluşturulmadan rejime teslim ettiğinizi düşünsek, bu Türkiye'deki 3,5 milyon insan sonsuza da gitmeyecek demektir. O zaman, evet, Türkiye diyor ki bunu o zaman ya siz alın ya da bunun Suriye'ye gelecek bir, gönderecek bir formülünü bulun. Yani sınırın karşı tarafında rejim askerleri nöbet tutarken Türkiye'deki mülteciler Suriye'ye nasıl gidecek? Bu birincisi bunu. Güvenli bölge oluşturulacaksa bu defa Amerika yavaş yavaş işte Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Arap gücü olsun dendi. Baktı o tutmadı. Bu sefer işte Avustralya, İngiltere ve en Fransa, yakın, evet, müttefiklerinden oluşan batılı güçler gelsin burada dursun gibisinden. Yani dert şu: Türkiye'nin kontrolünde olmasın da kimin, hı-hı, olursa olsun bir derdi söz konusu. Ama Türkiye'nin şöyle bir avantajı var: 9 kilometre civarında bir sınırınız vardır ve hemen 20 kilometre içeriye girip çıkmak, yani bir yaralınız olsa anında hastaneye, evet, götürmek, lojistik destek yönüyle Türkiye bu yönüyle çok Amerika'ya göre de, bütün batılı güçlere göre de sınırsız bir coğrafi üstünlüğe sahip.
Evet.
Yani yakınlığın vermiş olduğu şeyle. Bir diğer konu oradaki yerel halk, yani Rakka'daki de, Deir ez-Zor'daki de, Menbiş'teki de, hatta yerinden yurdundan edilen PKK'ya sıcak bakmayan Kürt kökenli insanlarımızdaki bir kısmı İran evet. kuzeyinde, Barzani bölgesinde, bir kısmı Türkiye'de. Yani yerel halkın da Türkiye ile birlikte olması, coğrafi yakınlık avantajı, Türkiye'nin son yıllarda askeri silah sanayindeki gelişmeleri, insanlı ve insansız hava araçları ve askerimizin adeta şehit olmayı bir arzularcasına evet. böyle gözü kara bir şekilde
Kızıl Elma'ya doğru yürümesi.
Evet. Bu adeta orada hesapları olanların gözlerini korkuttu ve şu anda Türkiye'siz bir formül konusunda, inanın bakın defalarca bunu söyledim. Hı-hı. Yani Amerika'yı, Rusya'yı, İngiltere'yi, İsrail, hatta İran'ı, rejimi bir araya getirecek yegane konu Türkiye'siz bir formüldür. Yani söz konusu Türkiye olduğunda diğerleri hep aynı cephede birleşebiliyorlar. Bu da enteresan ve ironik bir konudur.
Evet. Peki bir başka hadise Suriye'de yaşanan İran'la Rusya'nın arasındaki gerginlik. Hemen onu paylaşmak istiyorum. Hama kırsalı Sahle Gap bölgesinde 16 Ocak'ta başlayan Suriye ordusuna bağlı 4. ve 5. Tümen arasındaki çatışmalarda 100'den fazla asker öldü. Suriyeli milletvekili Ebu Nidal çatışmalar bölge paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar şeklinde sunuluyor. Ancak gerçek neden İran ve Rusya'nın sahadaki güç mücadelesinden başka bir şey değildir diyor ve ilginçtir, Rusya ve İsrail'in de İran'a karşı birleştiği ifade ediliyor. Hocam, bu yaşanan bu Rusya-İran gerilimi nereye gider?
Evet, şimdi 185 bin kilometre karelik, işte bu iç savaş başladığında da 18 milyon nüfusu olan bir ülkeydi Suriye. Yani 2011'den bahsediyoruz. Şu an 22 milyon olması gerekiyordu Suriye'nin normal şartlardaki o doğurganlığına göre nüfusunun. Ve böyle bir ülkenin şu anda görünürde bir hükümeti var. İşte Beşar Esad'ın başkanı olduğu bir Suriye evet. rejimi var. Dünyada işte resmi olarak görülen. Fakat gerçekte ise Suriye'nin hava sahasını Fırat'ın batısında tamamen Rusya, doğuda ise Amerika kontrol ediyor. YPG bölgesi Amerika ve PKK'nın kontrolünde. Geri kalan sahada ise karada rejimin bir varlığı söz konusu değil. Ancak Rusya ise Tartus ve Humeyn'in üstleri, Doğu Akdeniz'deki bu hava alanı ve deniz üssü dışında çok fazla kara birliklerine sahip değil. Karada Hizbullah ve İran, yani İran destekli Lübnan Hizbullah'ı evet. ve Amerika'nın hiç de haz etmediği, Rusya'nın da kendine tehdit olarak gördüğü devrim muhafızları var. Hatta ünlü generallerin zaman zaman oralarda görüldüğü İranların biliyoruz. Şimdi Rusya İran etkisinin azalmasını istiyor. Çünkü eğer gelecekte İran bu şekilde karada söz sahibi olursa geleceğin inşa edilecek Suriye'sinde Rusya'yı işte mevcut kazanımları konusunda zorlayabilecek bir İran var. Bu nedenle zaten İsrail ile İran arasındaki durumu evet. da biliyoruz. İsrail uçakları Hizbullah mevzilerini bombalarken nedense Rusların S-300, S-400 füzeleri bunları görmüyor. Hı hı. Füzeleri kapatıyorlar. Yani biz bunu şeyden hatırlıyoruz. Yani 15 Temmuz öncesi işte bu FETÖ'cü komutanların olduğu sınır birliklerinde PKK'lılar eylem yapıyorlardı. Çukur kazıyorlardı. İşte bir bakıyorsunuz bu hendekler kazılırken devlet nerede, hükümet nerede diye soranlara diyoruz ki, bakıyorsunuz ki emniyet müdürü, valisi,
jandarması,
istihbarat komutanı hepsinin şu anda tutuklanmış ve yurt dışına kaçmış olduğunu görüyorsunuz. İşte Rusya'da benzer bir durumda İsrail'in Hizbullah'a karşı yapmış olduğu şeyleri görmezden gelerek İran'a da bir gözdağı veriyor. Yani duracağın yeri bil. Çünkü Suriye ve Orta Doğu denkleminde kim bir adım öne çıkarsa birileri onun başını kesmenin mücadelesini yapıyor. Hı hı. Ve şunu unutmayalım, Suriye'de Fırat'ın batısında ve Suriye'nin %50'sinden fazlasında hala İran'ın, Hizbullah'ın Lübnan Hizbullah'ın karadaki etkisi birinci derecede rejimden daha önemlidir. Bak tekrar ediyorum, Suriye'de karada rejimden de Rusya'dan da daha etkin olan İran ve Lübnan Hizbullah'dır. İşte Rusya bunu biraz dengelemek için İsrail'in bu bombardımanlarına göz yumuyor ve bu arada da işte rejim adı altında çarpışan Rus ve İranlıların birbirine girdiğini işte Hama kırsalında gördük.
Peki hocam.
Yani perde gerisinde yaşananlar bunlar.
Hı hı. Şöyle devam edelim Venezuela'da yaşanan gelişmelerle. Daha önce Ulusal Meclis Başkanı Guaido kendini devlet başkanı olarak ilan etmişti ABD'nin desteğiyle. Yer yer Avrupa Birliği ülkelerinden de bu konuda destekler geliyordu Guaido'ya, ama şimdi Avrupa Parlamentosu bir karar aldı ve Guaido'nun devlet başkanı olarak tanınması gerektiğini tavsiye etti. Bu konuyla devam edelim hocam. Bu arada gece Guaido'nun evinin polisler tarafından sarılmış olduğunu da belirtelim. Venezuela'da. Şimdi bu AP'nin desteği, yani Avrupa'nın desteği ne anlama geliyor? Bir Avrupa medeniyeti, demokrasisi diye bir kavram vardı. Bu açıklanan kararla birlikte bu demokrasi anlayışını, medeniyet anlayışını nereye koymak gerekir? Böyle devam edelim, buyurun.
Evet, 1958 Roma Anlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Birliği olarak temelleri atılan bu Avrupa Birliği'nin önce Avrupa Ekonomik Topluluğu, sonra Avrupa Topluluğu ad, sonra da Avrupa Birliği olarak sınırların kaldırılarak ortak bir para birimi etrafında 28 üyeli, şimdi Brexit ile 27'ye düşüyor ama böyle bir birlik oluşmasının ana felsefesi şuydu. Darbelerin olmadığı, bakın altını evet. çiziyorum, darbelerin olmadığı, insan haklarına saygılı, serbest piyasa ekonomisine dayanan ve insanların hür iradeleriyle seçmiş olduğu idareciler tarafından yönetilen bir Avrupa ve daha gerisinde bir dünya. Bunun için de Avrupa ülkeleri sömürge sistemlerini bile değiştirdiler. Mesela 1960 yılında Afrika'daki bütün Fransız sömürgeleri bir yaz içerisinde bağımsızlıklarını ilan evet. ettiler. Yani sömürüyü başka bir safhaya geçirdi Fransa. Özgürlüklerini verip değişik şekilde sömürmeye başladı. Çünkü artık seçimle iş başına gelen yöneticiler gelecekti. 1990'da bu Soğuk Savaş döneminin bitmesiyle 2000'li yılların işte ilk 10-15 senesinde Amerika'nın yegane süper güç olduğu, yani 1990-2010 arası dönemde ve 15-20 yıllık dönemde Amerika'nın dünyanın adeta kovboyu şeklinde olduğu bir dönemdi. Fakat son 5-10 yıldır öyle bir dünya tablosu çiziliyor ki, yani Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, diyelim ki NATO, işte İnsan hakları, özgürlükler vesaire, bunların hiçbirinin artık dünya nezdinde çok da fazla rağbet görmediğini, insanların veya ülkelerin faydacı bir yaklaşımla menfaati neredeyse hemen o yönde bir saf tuttuğunu görmeye başladık ki bu dünya adına sanki böyle bir dünya savaşı öncesinde yaşanan bir evet. Çok ürkütücü bir durum. Yani Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun seçilmiş Maduro yönetimine karşı Guaido'yu destekleme kararı alması, yani bu bir dünya savaşının bir ayak sesleri gibi bile yorumlayabiliriz. Evet. Çünkü artık ok yaydan çıktı. Hiçbir değer yargısı değil, kalmadı. Yani evet. bu şuna benzer. Yarın bir gün dünyanın herhangi bir ülkesinin idarecisi sizin menfaatinize ters bir takım işler yapıyor. Siz onu gayrimeşru ilan ediyorsunuz. Bir başkasını kabul ediyoruz diyorsunuz. Bu, evet. bu bunun karşılığı gelmez. Kaostur. Evet. Ve muhtemelen de Venezuela'da da bundan sonra eğer Maduro asker desteğine sahiptir, bir şekilde Çin'le, Rusya'yla, dünyanın değişik hı hı. Egemen güçleriyle ittifak yapıp petrolünü dünya pazarlarına sunup ordunun desteği yanı sıra halkın da ekonomisine bir ferahlık getirebilirse
evet.
durum değişir. Aksi takdirde bir savaş bekliyor Venezuela'yı. Maduro Türkiye sevdalısı bir adam. İşte özgürlükçü bir adam. Ama sonuçta bir otobüs şoförlüğünden gelen, yani çok fazla bir siyasi deneyimi tecrübesi olmayan ve ekonomik olarak da çok sayıda yanlış uygulamaları olan ve halkın düştüğü sefaleti de baktığımızda, ama hataları bir tarafa, diğerlerinin yapmış olduğu onun hatalarını da göz ardı etmememizi gerektiriyor. Evet. Ama sonuçta geldiğimiz nokta şu: dünya bir belirsizlikler girdabına doğru hızla sürükleniyor. Bunlar hayır alamet şeyler değil.
Bu arada Maduro'nun bir açıklaması vardı bu hafta. ABD tarafından finanse edilen ve yönetilen darbe girişiminin olduğunu tekrarlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak'ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor," diye durumu özetlemiş.
Bu doğru. Yani evet, burada bir problem yok. Fakat Türkiye kamuoyuna da şunu acizane söylemek istiyorum. Saddam'ı devirirken Amerika Irak halkına şunu söylemişti: size demokrasi getireceğiz. Kaddafi'yi diktatör diye ortadan kaldıran Amerika, Fransa, Libya halkına demokrasi vaat ediyordu. Fakat şunu görüyoruz: eğer siz beğenmediğiniz bir idareciden, liderden kurtulmak istiyorsanız, onu kendi iç dinamiklerinizle düzeltemiyorsanız, dışarıdan gelen müdahaleler şuna benzer, yumurta örneğinde olduğu gibi, kuluçkadaki bir yumurta iç dinamiklerle o kabuğunu çatlatıp civciv çıkarsa güçlü kanatları, bacaklarıyla hayatta kalıyor ve varlığını sürdürüyor. Ama dışarıdan müdahaleyle yumurtayı kırarsanız içindeki canlı ölüyor. Yani bu tür türbülansa giren ülkeler kendi iç dinamikleriyle bu işten çıkmanın yollarını bulmalı. Yoksa akıbetleri, işte Afganistan'da, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da bunların örnekleri çok. Bir yeni halkada onlar olur. Evet, Türkiye için de şunu söylüyoruz: yeminli Tayyip Erdoğan düşmanlarına şunu söylüyoruz: siz onu sevmeyebilirsiniz, değiştirmek isteyebilirsiniz ve bir günde değiştirebilirsiniz. Ama bu kendi iç dinamikleriyle olursa
sağlıklı.
Ama siz o gitsin de sonrası ne olursa olsun, Maduro gitsin de gerisini sonra düşünürüz, Saddam gitsin de sonra düşünürüz, Kaddafi gitsin de sonra düşünürüz diyenler,
verelim, Abdülhamit gitsin de
ne olursa olsun diyenler 10 yıl sonra ortada bir imparatorluktan geriye hiçbir şey kalmadığını gördüler. Bu nedenle de aklı selim düşünmekte fayda vardır diye düşünüyorum.
Peki hocam, son olarak bu bölümümüzde İngiliz parlamentosunun Brexit kararını değerlendirelim. İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in engellenmesi için verilen teklifi kabul etmiş. Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor, ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyormuş ve İngiltere'nin normal sürece göre Avrupa Birliği'nden 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor, ama nasıl olacak bu durum soruları sorulmaya devam ediyor hocam.
Evet, şu anda İngiltere'yi şöyle kısaca anlamak açısından söylüyorum. İngiltere 1557 yılına gelinceye kadar Avrupa'nın işte bir ada ülkesi, kuş uçmaz, kervan geçmez, yani kıytırık bir ülke. Birinci Elizabeth'le birlikte dünya sahnesine çıktı. Evet. 19. yüzyılın süper gücü idi. Üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğu var idi. İkinci Dünya Savaşı'nda dünya liderliğini Amerika'ya kaptırdı ve şu anda da İngiliz uluslar topluluğuyla İngiliz kültürünü, Londra'daki borsayla dünya parasını tekelinde tutan ve o küçücük Britanya adasının çok ötesinde dünya derin devleti gibi. Fakat o da artık gücünün sonuna gelmeye başladı. Herkes işte İngiltere'nin bu konuda bir planı var falan diye bekliyordu Orta Doğu olaylarında. Sonra baktı ki İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmak için bile bir planının olmadığını ve artık gerileme sürecine giren bir yapı olduğunu gördük. Ve Brexit olayında şu var: İngilizler Avrupa Birliği'nden çıkmanın kendi menfaatlerine olduğunu düşündüler ve anayasa oylamasında çıkma kararı verdiler. Ancak bu Avrupa Birliği'nin kendilerine koymuş olduğu, yani hani bir boşanma kararı alınca miras paylaşımı için mahkemenin bir kararı olur. Avrupa Birliği'nin kararını ise reddettiler. Yani evet. Biz bu şekilde ayrılmak istemiyoruz. Peki siz nasıl ayrılmak istiyorsunuz sorusu sorulduğunda da işte İngiltere'deki kafa karışıklığının sebebi şu. Önce bir halk oylaması yaptılar. Biz Avrupa Birliği'nden ayrılmak istiyoruz dediler. Tamam. İkinci aşamada dediler ki Avrupa Birliği de işte madem ayrılmak istiyorsun şu şu şartlara uyarak biz birlikteliğimizi sonlandıracağız. Fakat o da işlerine gelmediği için çünkü İngilizler alışmışlar yüzyıllardır kuralları kendileri koyup ondan sonra da işte dünya kamuoyuna işte Lozan Anlaşması'nı biz imzalamışız. Diyelim ki Birinci Dünya Savaşı'nda sınırlar çizilmiş. Sanki ortada bir hak hukuk mu olmuştur? İngilizler kuralları koymuş, diğerler de uymuşlar. Evet. Şu anda Avrupa Birliği'nde de bunu yapmaya çalışıyor ama artık İngiltere'nin öyle bir gücü de yok, yetkisi de yok. Ve bunun da kendilerine çıkaracağı faturayı görünce de şimdi artık yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal hesabı. Hı-hı. İngiltere bu Avrupa Birliği'nden çıkma konusunda adeta bir iç sancı yaşıyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenler. Medeniyet Coğrafyamız programının bu bölümünü noktalıyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız'da tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor uzun süredir. Türkiye'de nihayet Kıbrıs'ta doğalgaz sondajına başlıyor. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın konuyla ilgili bir açıklaması var. Sondaj aşamasına gelindiğini belirten Özersay, Türkiye'ye ait Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin F ve G ruhsat sahalarına intikal ettiğini açıklamış ve sondajın başlayacağını duyurmuş. Bu önemli bir gelişme ama bir taraftan da bu Kıbrıs çevresinde ülkelerin de burada emellerinin, gözlerinin olduğunu belirtelim. Bunlardan biri Mısır. Ama Mısır'a önemli bir ziyaret gerçekleşti bu hafta. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Mısır'ı ziyaret etti. Şöyle bir şey de yaşandı. Acaba Mısır'ı ziyaret ediyor ama oradaki insan hakları ihlalleri gündeme gelecek mi diye beklendi. Maalesef öyle bir şey olmadı. Mısır'a 1 milyar euroluk bir yardım yapılacağını da açıkladı Macron. Bunun ötesinde daha Mısır ziyareti Macron açısından, Fransa açısından neden önemli hocam? Neden böyle bir ziyaret gerçekleşti? Bir darbeci olduğunu da hemen altını çizerek belirtelim. Evet. Sisi'nin. Buyurun hocam.
Mursi döneminde İtalyan Eni şirketi Mısır'ın kuzeyinde Akdeniz'de Mısır münhasır alan bölgesinde çok zengin doğalgaz yatakları keşfetti. Fakat bunu hükümetten de saklıyor. Ve darbe ile Mursi hapse girip darbeci Sisi de devlet başkanı ilan edildikten sonra Amerika, Avrupa'nın önde gelen çok uluslu şirketleri Mısır'la anlaşma imzalamak için sıraya girdiler. Hı hı. Ve Macron'un da bu ziyareti çok uluslu mesela şirketlerden biri de Total'dır. Fransız kökenli. Bunlar imtiyaz anlaşması imzalayarak bu Akdeniz'de bu işte Türkiye ile Mısır arasındaki bu karasular deniz tabanında çok zengin fosil enerji kaynakları var. Hem doğalgaz hem petrol. Evet. İşte bunlar da imtiyaz anlaşması imzalamak için gelinmiştir. Orada zindanlarda yüzlerce insan işkence görüyormuş, insan hakları ihlali varmış
seçilmiş
vesaire.
Seçilmiş Cumhurbaşkanı hapisteymiş.
Yani,
evet.
İş imtiyaz sözleşmesine gelince bunların çok da fazla anlamı olmadığını bu ziyaretten görebilirsiniz. Perde evet. Gerisinde kesinlikle Doğu Akdeniz'deki fosil enerji kaynaklarındaki imtiyaz hakkı elde etme söz konusu Macron'un bu ziyaretinde. Yani bu diğerleri işin salçası, sosu, hı hı, evet, garnitürüdür. Venezuela'yı da Avrupa Parlamentosu'nun işte o Guaido'yu, evet, Maduro yerine kabul etmesinde de yine aynı Avrupalı gerekçe, çok uluslu şirketlerin, yani şimdi hep diyoruz ki Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervine sahip. Rezerve sahip olmak ayrı bir şeydir. Yerin altında bulunan bir petrol. Ama siz bunu çıkaramıyorsunuz. Çıkarsanız satamıyorsunuz. Sattığınızda da paranızı bloke ediyorsunuz. Evet. Böyle bir dünya düzeni içerisindeyiz. Bu çok korkunç, tehlikeli bir durum olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.
Peki hocam. Bir başka gelişmeye bakalım. İspanya'dan 40 yıl sonra Irak'a bir ziyaret gerçekleşmiş. İspanya Kralı Filip, Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etmiş ve Kral Filip'in ziyareti İspanyol Kraliyet ailesi tarafından 40 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşımaktaymış hocam. Bununla devam edelim. İspanya-Irak ilişkileri 40 yıl sonra neden? Bunu konuşalım.
Evet. Şimdi İspanya Kralı Filip'in Irak ziyareti öncesi şöyle bir bilgi vermek istiyorum. IMF böyle kreditörler toplantısında diyor ki bazı ülkeler vardır diyor. İşte Brezilya, Arjantin, Endonezya, Güney Afrika, Türkiye gibi istediğiniz kadar borçlandırabilirsiniz. Her zaman tahsil edecek bir şeyleri vardır bu ülkelerin diyor. Zengin potansiyellere sahiptir diyor. Şimdi Irak'ta çok zengin petrol ve gaz yataklarına ve potansiyeline sahip olduğu için Irak'a kim ne koysa alabilecek bir varlık bulabiliyor. Ama Suriye için öyle olmadığı için Trump Suriye'den asker çekmek istiyor, Afganistan'dan asker çekmek istiyor vesaire. Şimdi Irak'ta artık yavaş yavaş sona doğru geliniyor ve 1990 yılında 3 Ağustos 1990'da Saddam'ın Kuveyt işgaliyle başlayan 1991 Amerikan bombardımanı ile birlikte yani 1991'den bugüne kadar Irak koalisyon güçleri adı altında bilfiil bombardımanla yıkım. Havadan yıkılıyordu, karadan DAEŞ bahanesiyle yıktılar ve yıkılmış harabeye çevrilmiş bir ülke var. Şimdi bu ülkenin yeniden inşası gerekiyor. Bu inşaat için de tahsil edecek bol miktarda petrol parası var. Evet. Dolayısıyla artık yavaş yavaş uçak dolusu iş adamları, krallar, işte devlet başkanlarının Irak'a gelip orada
kendini
göstermesi, bu inşaat ihalelerinden pay kapması gayet normaldir. Bunu da bu çerçevede düşünmek lazım. Anladım. Çünkü Avrupa ekonomisi yavaşlıyor. Yani Avrupa'da yeni bina yapacak nüfus yok. Yeni altyapı zaten olmuş. Yani bu inşaat şirketleri insanların tüketimine yönelik işte mağaza zincirleri falan iş yapabilmek için yeni pazarlar bulması lazım. Irak'ta zengin potansiyeliyle bu batılı şirketlerin ve ülkelerin iştahını kabartan bir pazar konumunda.
Peki. İran'a bakalım. İran'da bu aralar zor günler geçiriyor. Ambargo uygulanıyor. Buna yönelik Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'la ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa Instex adlı bir ödeme mekanizması kurduğu bildirilmiş hocam. Bu yolla bu ambargoyu delmeye çalışacaklar bu ülkeler. Bu faydalı olur mu İran açısından? Buradan devam edelim.
Şimdi İran ambargosuyla ilgili geçmişte yaşanan bir örnekle bunu açıklamaya çalışayım. Mesela bizim Türkiye olarak sınır komşumuz olduğu için İran'dan doğalgaz boru hattıyla biz gaz alıyoruz, petrol satın alıyoruz ve dolayısıyla da biz bu ülkeye ödeme yapmamız gerekiyor. Ama Amerika diyelim ki New York'ta bir düğmeye bastığı zaman sizin dünyayla bu internet bağlantısınızı, para trafiğinizi kesebiliyor. Şimdi İran'a siz para sevkiyatı yapamıyorsunuz.
Evet.
Ve Türkiye ne yapmıştı? İşte bu Zarrab olayı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısının şu anda Amerika'da hapiste olmasının sebebi işte para transferi, yani bu kara para falan değil, yani adamdan satın aldığınız petrolün, doğalgazın parasını ödemeniz gerekiyor. Onlar da altın alıyorlardı kapalı çarşıdan götürürken işte bu işler, akçalı işler oradan çıktı. Şimdi Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler de İran gibi büyük bir pazarı kaybetmek istemiyorlar. Yani her ne kadar Amerika ambargo kararı alsa da bu ülkelere ticari bağlarını sürdürmek istiyorlar. Fakat para transferini nasıl yapacaklar? Çünkü dünyadaki dolaşımdaki bütün para trafiğini bir tuşa basarak, mesela şu anda Amerika istesin bir tuşa bastığında siz bankalar arası hiçbir işlem yapamazsınız. Ancak şubeden şubeye kamyonla para taşırsınız.
O derece.
O derece. Bu nedenle de adamlar sistemi o şekilde kurmuşlar ve Amerikan bu ambargosunu delmek için batılı ülkelerin almış olduğu kendi açılarından oldukça doğru bir karardır. İnşallah Türkiye'de buna benzer uygulamalar yapar. Yani çünkü Amerika burada bir haydutluk yapıyor. Evet. Bu ülkelerde kendi menfaatleri doğrultusunda ticaret yapmak istiyorlar.
Peki. Amerika ile devam edelim madem. Afganistan'dan çekilmek istiyor Amerika, Trump daha doğrusu. Bir taraftan da Taliban'la görüşmeler yapılıyor. Hem ABD Taliban arasında hem de Afganistan'la Taliban arasında görüşmeler yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Yani şimdi, olumlu bir gelişme yaşanabilecek midir?
Amerika'nın Afganistan'dan çıkma ile yönelik sözleri tribünlere söylenmiş bir söz olarak değerlendiriyorum. Çünkü Amerika çok uzun yıllardan beri Afganistan'a büyük yatırımlar yaptı. Yani Afgan ordusunu, askeri, polis teşkilatını yeniden yapılandırdı. Oraya adeta çöreklendi. Çünkü Çin'in Pekin, Şanghay, Londra arasındaki o tarihi İpek yolunu baltalamak için en uygun yerdir Afganistan. Evet. Bu nedenle Taliban'ı bahane eder, DAEŞ'i bahane eder. Ama şu anda da fatura kabardığı için Trump da seçmenine işte Amerika'nın işte getirisi olmayan yerlerdeki askerlerini geri çekeceğini taahhüt etmişti seçim vaatlerinde. İşte 2 yıldan az bir zaman kaldı, yeniden Amerika'da seçim olacak. Bunun için de işte ben Afganistan'dan çıkmak istedim de Taliban'la anlaşamadık şeyi söylenecektir. Çünkü siz Taliban'a öyle şartlar söylersiniz ki kabul edemeyeceği şartlar koşarsınız ve anlaşma da olmaz. Ve nitekim Taliban Amerika'nın ileri sürdüğü hiçbir şartı kabul etmediğini ifade etmiştir. Dolayısıyla Afganistan hamuru daha çok su götürür. Ne Amerika Afganistan'dan çıkmak isteyecektir, ne de Taliban ve o bölgenin coğrafi yapısı, stratejik konumu silahlı mücadele için elverişli bir ortam oluşturuyor. İşte Sovyet işgalinde mücahitlerin direnişinde olduğu gibi. Yani Afganistan'ı işgal etmek kolay da, ben hep şu örneği veririm Afganistan'la ilgili. Yani Müslüman olmak kolaydır. Bir şehadet getirirsiniz, Müslüman olursunuz ama Müslüman kalabilmek zordur.
Evet.
Afganistan'da işgal edersiniz siz. Yani çok güçlü bir ordusu yoktur. Ama Afganistan'da kalabilmek,
varlık gösterebilmek
zor. Zordur. Ve o coğrafyada o insan dokusuyla Sovyetleri bitiren ve yıkıma götüren unsurlar en baştaki faktörlerden biri Afganistan işgali olmuştur.
Evet.
Amerika'yı da inşallah yer bitirir yani.
Peki, inşallah diyelim. Şimdi Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in İsrail'e yönelik sözleriyle devam edelim. Alkış toplayan sözleri diye belirtelim aynı zamanda. Mahathir Muhammed şahsi blog sayfasında hükümetin 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmak isteyen İsrail yüzücüleri ülkeye almama kararına yönelik tepkilere cevap veren bir yazı kaleme almış hocam. Malezya Başbakanı yazısında tüm dünyanın İsraillerin Filistinlilere yönelik baskı ve haksızlığını gördüğünü vurgulayarak, fakat özgürlük ve hukukun üstünlüğüne dair çok fazla konuşanlar İsrail'e eleştiri dahi getiremiyorlar, İsrail'e ayrıcalık tanınıyor eleştirisinde bulunmuş ve İsrail kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir demiş. Gerçekten de alkışlanacak sözler. Mahathir Muhammed kimdir ve Malezya'nın bu çıkışı gerçekten de hem takdire şayan hem de cesaret isteyen bir çıkış.
Evet.
Nasıl yorumlarsınız hocam?
Şimdi Malezya 1960'lı yılların başında bir federasyon olarak İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış. Daha sonra işte Singapur ve Brunei Sultanlığı'nın ayrılmasıyla birlikte 60'lı yıllarda bağımsız olmuş. Yani nüfusunun 1/3'e yakını Çinlilerden oluşan, ticaretin Çinlilerin elinde olduğu, yaklaşık nüfusun yarısı Malay ve Malayların tamamı Müslümandır. Yani Malezya'da Malaysan Müslümansın.
Evet.
Müslüman kadınsan kapalıysındır. Yani orada kimlik ve etniste, yani açık bir kadınsan muhtemelen Çinlisindir, Budistsindir, Hristiyansındır vesaire. Yani ben böyle bir keskin bir kimlik ayrımının olduğu da bir yerdir Malezya. Evet. İşte modern Malezya'nın kuruluşunda, gelişmesinde, kalkınmasında uzunca bir süre, 20 yıl aşkın bir süre iktidarda olan Mahathir Muhammed, İslam dünyası içerisinde şu anda Türkiye ile birlikte yani petrolün dışında bir takım katma değer üreterek dünyaya satan ve teknolojide geldiği nokta itibariyle belki de Türkiye'den de ileri olduğu sektörlerin olduğu bir yerdir Malezya. Evet. 31-32 milyon civarında bir nüfusu var. Ve nüfusun yapısı da saf Malaylardan, yani Müslümanlar siyasi erki elinde bulunduruyorlar. Ticaret hala Çinlilerin elinde. %58-60 civarında bir Müslüman nüfus var Malezya'da. Şimdi böyle bir ülkenin devlet başkanı iken rahmetli Erbakan zamanında D8 anlaşmasına imza koyan o 8 liderden biri de Mahathir Muhammed'di. Ve o liderlerin birçoğunun başına çorap örüldü. İşte evet. Rahmetli Erbakan 28 Şubat'ta gitti. Nijerya devlet başkanı gitti. İşte Mahathir'in başına yani çok yüz kızartıcı bir iftirayla iktidardan götürüldü. Ama daha sonraki dönemde Mahathir'in ekibi tekrar seçimle şu anda iş başına geldi. Evet. Ve yaşı da ilerlemiş olduğu için kaybedecek de çok da fazla bir şey olmadığı için ve bu Yahudi lobisinden, Amerika'dan ve İsrail'in o Mahathir'in o görevden gönderilmesinde etkisi olduğunu Mahathir çok iyi biliyor. Evet. Dolayısıyla da tıpkı Sayın Erdoğan'ın One Minute çıkışı gibi bu da dünyaya verilmiş bir cesurca bir mesajdır. Dikkat edin, İslam dünyasında Müslüman liderler kolay kolay İsrail aleyhinde böyle beyanatlar veremezler. Mümkün. Verenleri de, yani sonucu ne olur ne getirir o ayrı bir konu. Fakat bu cesareti gösterebilmek biraz da Mahathir'in geçmişi, bu İsrail lobisinden yemiş olduğu kazıklar ve artık ömrünün de artık son dönemi olması sebebiyle çok güzel bir beyanat vermiştir ve doğruyu haykırmıştır. Çünkü bunlar çoğaldıkça cesaret de artar. Evet. Çünkü insanlar artık doğruyu söylemekten korkuyorlar.
Maalesef. Peki bir başka konuyla devam edelim hocam. Japonya yabancı işçi almak istiyor. Ama yabancı işçi alınmayacak listesi yayınladı. Yabancı işçi alınmayacak ülkeler listesi yayınladı. Burada da Türkiye yer aldı. Türkiye'nin tepkisiyle karşılaştı. İnşallah düzeltilir diye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Japonya neden işçi alıyor dışarıdan? Türkiye'yi neden almak istemedi? Belki ayrı bir soru ama bu konuyla, nüfus konusuyla devam edelim hocam. Önemli bir konu çünkü.
Aslında biz ziraat hayatında deriz ki yağmur rahmettir, berekettir. Her şey yağmurla başlar. Yağmurun fazlası seldir, afettir. Azlığı da kuraklıktır. Nüfus da böyle bir şeydir. Nüfusun azlığı hani kuraklık gibidir. Çokluğu da sel ve afet gibidir. Evet. Yani ülkeler açısından baktığımızda. Yani Hindistan'da afet gibi olan nüfus Çin'de, Hindistan'da çokluğundan dolayı, Japonya'da ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı bir doğurganlık ve nüfus artışı oldu. 1990'dan sonra durağan periyoda geçti. Yani adeta işleriyle evlendiler. Çok işkolik bir toplumdur Japonlar. İsterseniz bir takım istatistik bilgiler vereyim. Mesela 2000 yılında Japonya'nın nüfusu 126.8 milyon, 126 milyon diyelim kabaca. Türkiye'nin nüfusu ise 2000 yılında 66 milyon 890 bin. 2019'a geldiğimizde Japonya'nın nüfusu 19 yıl içerisinde hemen hemen aynı kalmış. 126 milyon, 126.8 aynı.
Evet.
Ama Türkiye nüfusu 66'dan 82'ye çıkmış.
Bugün açıklandı bu arada, sıcak bir bilgi bu da.
82 milyon. Şimdi Japonya'da o kadar büyük bir vehamet var ki 0-15 yaş grubundaki çocuk nüfus toplamın %12.89'unu oluştururken bu oran Türkiye'de 24.96. Yani Türkiye iki katı daha fazla çocuk nüfus oranına sahip. Ama yaşlılara baktığımızda Japonların %27'si 65 yaşın üzerinde. Bu oran Türkiye'de 8.15. Yani dünyanın en yaşlı toplumu Japonlar ve her geçen yıl çok da uzun yaşıyorlar. Ölenlerin yerini dolduracak yeni bir nüfus gelmiyor. Ve siz Japon teknolojisi, hani Japon mucizesidir, elektronikte dünya lideri olabilirsiniz ama işte o doğurganlık şeyini bir kaybettiğiniz zaman geri dönüş olmayan bir yoldur bu. Ve Japonya için gelecek hiç aydınlık görüşmüyor. Çünkü iş tüketimi yok, iç pazar gelişmiyor ve ekonomi büyüyemiyor. 90'lı yıllardaki seviyesinde duruyor Japonya'nın ekonomik büyüklüğü ve nüfusu. Ve 90'lı yıllarda dünyanın üçüncü büyük ekonomisi iken, Hatta ikinci büyük ekonomik için şu an her geçen yıl birer basamak geriliyor.
Son olarak hocam Makedonya'nın isim konusunda konuşalım. Kuzey Makedonya ismi onaylandı. Yunanistan'da onayladı ve Makedonya'nın NATO üyeliğinin yolu açılmış oldu. 8 Şubat'ta da bir müracaat olacakmış. Bu arada Makedonya'da FETÖ'ye yönelik destekler de maalesef devam ediyor. Zaman Makedonya diye bir gazete orada çıkıyormuş hükümetin desteğiyle. Buna yönelik tepkiler oluşmuş halkta. Bu konuyu da soralım size ve bu akşamlık programımızı noktalayalım.
Her zaman ifade ettiğimiz gibi Makedonya Osmanlı döneminde geniş bir coğrafyanın adıydı. Yugoslav Makedonya'sı bugün Kuzey Makedonya adını alarak bağımsız bir devlet oldu. Yunanistan'da merkezi Selanik olan Yunanistan Makedonya'sı var. Dolayısıyla Yunanistan 1991 yılından beri Makedonya'nın ismine itiraz ediyor, rezerv koyuyor Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmesine. Veto ediyordu. İşte bu vetoları kaldırabilmek için önce Yunan parlamentosuna, şimdi de Makedon parlamentosuna oylanarak resmen ismi Kuzey Makedonya olarak oldu. Kuzey Makedonya'nın da şöyle bir yapısı söz konusu. Nüfusun yaklaşık %60 civarı Makedon Ortodoks Hristiyanlardan oluşurken %30 civarında Müslüman Arnavutlar var. Türklerin oranında %4 civarında. Onun dışında Ulahlar, Torbeşler, Çingeneler gibi çeşitli etnik gruplar var. Yani %40 Makedon olmayan bir toplumda Makedonlar idari, askeri, emniyet teşkilatını elinde bulunduruyorlar. Ve şu anda FETÖ grubuna da o zaman gazetesine yardım edince oradaki Müslüman gruplar ve Türk Büyükelçiliği şunu söyledi. Yani siz sadece kendi başınıza hareket edemezsiniz. Burada Müslüman topluluklarında bu vergi veriyor. Dolayısıyla da Makedonya'da böyle iç sancı her geçen yıl artarak devam ediyor. Nüfus sayımlarında da hilelerin yapıldığı her zaman dile getirilen bir durumdur. Yani Arnavutlar ve Müslüman gruplar doğurganlığı fazla, nüfusları çoğalıyor. Makedonlar ise nüfus olarak azalıyorlar. Yani gelecekte Makedonya'da Müslümanların sesinin çok daha fazla çıkacağını umabiliriz İnşallah. Şimdiden.
Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da Medeniyet Coğrafyamız programını noktalıyoruz. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim.